Ayrım 9, sayfa 85. Neyse ki Erol Baran'ın neşeli kahkahasını duyunca rahatladı. Hiç unutur muyum? Şu birkaç gün hep yabancı misafirlerimi ağırlamakla meşguldüm. Bir yığın sıkıcı iş görüşmeleri. Kendime ayıracak hiç vaktim olmadı. Onlardan kurtulur kurtulmaz da hemen seni aradım. Nasılsın bakalım? Her şey yolunda mı? Öyle sayılır. Sana bir sürprizim var, bir de ricam. Bugün işinden birkaç saat erken çıkabilir misin? Mine heyecanlanmıştı. Meraklandırdınız beni. Nasıl bir sürpriz bu? Hepsini söyleyemem ama şu kadarını açıklayabilirim. Bu akşam yemeğini bizim evde yiyeceğiz. Seni annemle tanıştıracağım. Yaşlı biri olmasına rağmen ondan hoşlanacağını sanırım. Diğerine gelince onu telefonda söylemem imkansız. Biraz ipucu veremez misiniz? Kesinlikle olmaz. Mine Erol Baran'ın son derece neşeli, adeta tavrına uymayan çocuksu bir keyifle konuştuğunu fark etti. Bu olgun ve her zaman ölçülü davranan adamı bu kadar keyiflendiren şey ne olabilirdi acaba? Onun neşesi Mine'ye de bulaşmıştı. O da sesine çocuksu, şımarık bir ton vererek ''Ama bilmek istiyorum'' dedi. ''Olmaz hayatım, söyleyemem. Bu buluşuncaya kadar sır olarak kalmalı.'' Erol Baran ''Hayatım'' diye hitap etmişti. Mine sevincine rağmen irkildi. Böyle samimi bir hitabı ondan ilk kez duyuyordu. Acaba bir dil sürçmesi miydi? Yaş farkının verdiği rahatlıkla mı söylemişti? Yoksa bilinçli mi kullanmıştı? Yanakları kızardı. Erol iyi ki o anda kendisini görmüyordu. Tek bir kalime karşısında bu kadar heyecanlandığını görse ne düşünürdü acaba? İçini sımsıcak duygular kaplamıştı. Hayatım, hala telefonda mısın? Sesin çıkmıyor. İşte yine aynı kelimeyi kullanmıştı. Mine kendini toparladı. Evet, sizi dinliyorum diyebildi. Bugün Intercontinental Oteli'ndeki bir seminere konuşmacı olarak katılacağım. Saat 3'ten sonra oradan kurtulabileceğimi sanıyorum. 4 sularında lobide buluşabilir miyiz? Senin iş yerine de yakın. İstersen sana arabamı da yollayabilirim. Hiç gereği yok dedi Mine. Ben gelebilirim. Tamam, anlaştık. Şimdilik hoşça kal. Telefon kapanmıştı. O an odada yalnız olduğuna şükretti Mine. Neyse ki yüzünün al al oluşunu ve tüm ruhunu kaplayan sevinç dalgasını kimse görmemişti. Kalbi gümbür gümbür atıyordu. Bu sabah Orhan'la yaşadıklarını unutmuştu bile. Acaba Erol Baran kendisine nasıl bir sürpriz hazırlamıştı? Ne olabilirdi? Az önce telefonda hayatım demesi bile sevinçten yüreğini ağzına getirmişti. Koltuğuna yaslandı, gözlerini kapadı, hayale daldı. Evet, onu seviyordu. Zarafet ve kibarlığını tanıştıkları ilk andan beri aklından çıkaramamıştı. Gerçi aralarında yaş farkı vardı ama bu haliyle bile Erol çok yakışıklı ve havalı bir adamdı. Tam bir salon centilmeniydi. Sevecen, etkili, her genç kızı da hayallere sürükleyecek kadar zengindi. Sürpriz diye bir hediye mi almıştı acaba? Belki de o çok sevdiği Kentucky Bird adlı tabloyu vermeyi düşünmüş olabilirdi. Ama o tablodan çok hoşlanmasına rağmen bu fikre pek sıcak bakmadı. Gerçi resmi çok beğenmişti. Ama şimdi resim sadece birbirlerini tanımalarına vesile olduğu için cazip geliyordu gözüne. Beklediği, daha doğrusu umduğu farklı bir şeydi. Bunu kendisi bile kelimelerle ifade edemiyordu. Erol bu gece annesiyle tanıştıracağını söylemişti. Demek annesiyle tanıştırma ihtiyacını duyuyordu. İyi ki içine doğmuş gibi bu sabah kılık kıyafetine dikkat etmiş, kendine yakışan bir kıyafet seçmişti. Yaşlı kadın bakalım onu nasıl karşılayacaktı? Hoşlanacak mıydı? Onun hakkında bir şey bilmiyordu. İstiyedeki malikanede sadece bir defa Erol ondan söz etmiş. Babasının vefatından sonra içine kapandı. İnsanlar arasında pek çıkmıyor demişti. Mine inşallah aksi ve huysuz bir kadın değildir diye düşündü. Heyecandan yerinde duramıyor ve sevgilisiyle buluşma saatinin gelmesini dört gözle bekliyordu. Orhan kararsızdı. Mine onun yardımını istemiyordu. Daha fazla ısrar etmesi anlamsızdı. İnsanların özel hayatına karışmaktan o kadar nefret ederdi. Elinden geleni yapmış fakat kız belli ki yardımını istememişti. Güvendiği bir dal olmalıydı. Bahsettiğin adamları tanımıyorum demesi yalandı. Bir kimsenin öldürmeyi göze alacak kadar peşinde dolaşanları tanımaması olanaksızdı. Mutlaka Rıfkı ve o sarışın adamla aralarında karanlık bir bağ olmalıydı. Orhan bunun ne türlü bir ilişki olduğunu çözemedi. O tür adamları iyi tanırdı ama Mine'nin Rıfkı ile nasıl bir ilişkiye girdiğini anlayamıyordu. Tahsilli, kültürlü, yasalar karşısında saygılı, temiz ve masum görünüşlü bir kızdı Mine. Rıfkı gibi karanlık işlere bulaşmış biriyle ne münasebeti olabilirdi? Acaba Rıfkı'nın onu öldürmek istediğini bilmiyor muydu? Mine'nin mutlaka sakladığı bir sırrı olmalıydı. Hayatta herkesin sakladığı bir sırrı olabilirdi. Özel hayatın mahrumiyeti de buydu işte. Mine istemedikçe bu gizliliğe giremezdi. Kız korkuyor olmalıydı. Rıfkı ve o sarışın adamdan bahsettiği zaman gösterdiği tepkiyi anımsadı. Şiddetle inkar etmiş, onları tanımıyorum demişti. Belli ki yalan söylüyordu. Ama neden? Onun gibi safiyetine inandığı bir kız neden yalan söylemek ve bu ilişkiyi saklamak lüzumunu duyuyordu. Orhan nefsiyle mücadele etmeye başlamıştı. Mine'ye meyli vardı. Hislerini tam olarak tahlil edemiyordu. Belki de ona aşık olmuştu. Ama kesin bildiği şey, yüklendiği görevi yerine getiremeyeceği ve kızı asla öldüremeyeceğiydi. En doğru olanı bu işte karışmamasıydı. Kız serbest iradesiyle karar vermeliydi ve vermişti de. Orhan'ın müdahalesini istemiyordu. Güvendiği biri olmalıydı. Diğer yandan bu işe bulaşmamak fikri çok komik kaçıyordu. Zaten gırtlağına kadar işin içine batmıştı. Daha ne kadar bulaşabilirdi ki? Salih ağabey onu uyarmıştı. Rıfkı bu kurulan tezgahı yemez demişti. Cinayeti işlemediğini görünce belki herif kendi peşine de düşecekti. Çünkü cinayete azmettirenin o olduğunu bilen canlı bir şahit durumuna düşecekti. Bunu hiç umursamıyordu. Ama Mine'nin içinde bulunduğu tehlikeyi düşündükçe tüyleri diken diken oluyordu. Kararsızlık içinde öyle yetti. Hala bir sonuca varamamıştı. Taksim Parkı'ndaki randevuya gidip gitmemekte kararsızdı. Ya olaya ilgisiz davranıp uzak duracak ya da heriflerle görüşerek sonu meçhul bir girdaba balıklama atlayacaktı. Lanet olsun diye homurdandı. Kendini aldatmamalıydı. Bu kızı seviyordu. Yıllar sonra taş bağlayan kalbinde fırtınalar estirmiş, nasırlaşmış, duygularını törpüleyerek adeta yeniden hayata geri döndürmüş gibiydi. Artık bunu düşünecek yanı kalmamıştı. Sonuna kadar Mine'nin yanında olmalı, onu korumalıydı. Gerekirse onu hissettirmeden de korumaya alabilirdi. Bunu rahatlıkla yapar, sevdiği kızı her türlü tehlikeden uzak tutabilirdi. Vardığı sonuçtan rahatlamış gibi ellerini cebine soktu, hafif hafif ıslıkla Vivaldi'nin dört mevsimini çalmaya başladı. Karara varınca üstünden bir yük kalkmış gibi hafifledi. Sanki kuru soğuk kaybolmuş, baharın müjdecisi ılık rüzgarlar esmeye başlamış gibi geldi. Saat 2'ye kadar kalabalık sokaklarda avare avare dolaştı. Bir tostla ayran içip karnını doyurdu. Tam 2'de parka girdi. Taksim Parkı'nın bankları günün bu saatinde işsiz güçsüz bir yığın insanla dolu olurdu. Meta Caddesi'nin alt ucuna bakan yerde boş bir sıra buldu nihayet. Oturup bekleyebilirdi artık. Adamlar ciddi ise mutlaka gelirlerdi. Gözleri fıldır fıldır etrafı tarıyordu. Karanlıkta bir kez gördüğü o şoförü tanıyacağına emindi. Gördüğü insanları kolay kolay unutmazdı. Ayrıca adamın fazla gelişmiş yapısı da dikkatini çekecekti muhakkak. O herif Rıfkı'nın hem şoförü hem de fedaisi olmalıydı. Çevreye bakınmaya devam etti. Az ileride genç bir anne pusetinde uyuyan bebeğinin yanında kitap okuyordu. Kendisine en yakın parkta da okulu kırdıklarını tahmin ettiği 3 öğrenci yüksek sesle şakalaşarak kebap kestane yiyorlardı. Konuşmaları Orhan'ın kulaklarını tırmalıyordu. Adamları gördü. Onlar olmalıydı. Fakat gün ışığında şoför umduğu kadar iri görünmedi gözüne. Yanındaki adam Salih ağabeyin söylediği gibi sarışındı. Giyim kuşamına bakılırsa pek ayak takımından birine benzemiyordu. Yaklaştılar. Şoför de kendisini tanımış olmalıydı ki bakışlarını üzerinden alamıyordu. Orhan ayağa kalktı. Konuşmalarının gelişimine göre tutumunu ayarlayacaktı. Beyninde hala tasarlanmış bir planı yoktu. Merhaba dedi şoför. Beni hatırladın değil mi? Orhan başını sallamakla yetindi. Meraklı gözleri şoförden çok yanındaki sarışın adamın üzerindeydi. Salih ağabey yanılmamıştı. İnsana güven vermeyen, içten pazarlıklı, süslü bir herife benziyordu. Salih ağabeyle konuşmuşsunuz dedi şoför. Evet. Orhan'ın sesi boğuk ve soğuk çıkmıştı. Sarışın adam sordu. Bir karara vardın mı delikanlı? Hayır, şu teklifi bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Şoför de hafif telaşa kapılan bir hava sezinledi. Diğeri ise daha sakin ve tedbirli görünüyordu. Orhan ondan çekinmesi gerektiğini sezinledi. Avukat, bir hata yapıldığını fark ettik dedi. Hem de son anda. Takdir edersin, masum bir insanı yok yere ölüme göndermek istemeyiz. Merak etme, sana ödenen parayı da geri isteyecek değiliz. Sen ücretini hak ettin. Bu görüşmeyi sadece teklifi iptal ettiğimizi bildirmek için istedik. Orhan dik dik adama baktı. Mesele bu kadar basit değil. Sarışın adamın yüzünde beliren endişeyi hemen fark etmişti. Ne demek istediğini anlayamadım. Çok basit. Ben teklifi Rıfkı Bey'den aldım. Siz ise onun adına çalışmıyorsunuz. Onun bu caymadan haberi olmadığı belli. Şayet tekliften gerçekten vazgeçiyorsa bunu bana Rıfkı Bey'in söylemesi gerekir. Sarışın adam kızarıp sustu. İş galiba çatallaşıyordu. Beyninde kısa bir muhakeme yaptı. İlk aklına gelen kiralık katilin daha fazla para koparabilmek için işi yokuşa sürdüğü düşüncesi oldu. Herif eline geçen bu fırsatı değerlendirmek istiyordu. Önemli de değildi. Nasıl olsa patronu onu dilediği gibi ödeme yapmakta serbest bırakmıştı. Alttan alarak açık konuş dedi. Daha fazla para mı istiyorsun? Hayır, işin aslını öğrenmek istiyorum. Söyledim ya, gayet basit. Masum bir kızın ölmesini istemiyoruz. Bu yeterli değil. Sen kimsin? Kızın hayatını neden kurtarmak istiyorsun? Niye bu kızın peşindesiniz? Onun alıp veremediğiniz nedir? Mahmut Özer gözlerini kısarak dikkatle Orhan'a baktı. Bunlar seni hiç ilgilendirmez delikanlı dedi. Sesindeki hiddeti saklamayı becerememişti. Sen yalnızca kiralık bir adamsın. Doğru, bunda haklısın. Ne var ki talimatı Rıfkı Bey'den aldım, senden değil. Bu nedenle de teklifini reddediyorum. Aldığım görevi yerine getireceğim ve kız bu gece ölecek. Zaten iş biraz gecikti. Mahmut Özer'in sarışın yüzü mosmor oldu. Yani masum ve hayatının baharında olan bir kızı öldürecek misin diyebildi. Dedin ya, orası beni ilgilendirmezmiş. Ben de görevi yerine getiririm. Biter gider bu mesele. Orhan konuşma bitmiş gibi yanlarından uzaklaşmak istercesine bir adım attı. Blöf yapıyordu ama tutacağına emindi. Dur bir dakika dedi sarışın adam. Belki bir çözüm buluruz. Orhan umursamazcasına adama döndü. Nasıl bir çözüm? Bir yolu olmalı. Konuşmalıyız önce. Ben olayları zart zurtla, kaba yoldan çözmeden yana değilimdir. Allah insana akıl fikir vermiş. Düşünürsek mutlaka bir çıkış yolu buluruz. Öyle değil mi? Ağzın çok laf yapıyor. Akıllı birine benziyorsun. Ne iş yaparsın sen? Avukatım. Avukatım ha? Belli. Tahmin etmeliydim. Mahmut Özer karşısındaki genci ikna etmenin yollarını arıyordu. Hayatta paranın her kapıyı açtığına inanan biriydi. Kiralık katil zor durumda olduklarını sezinlemiş, şimdi kendini ağıra satmak istiyordu. Bu belliydi. Orhan'a bakıp homurdandı. Söyle dedi. Neyi? Aklından geçen miktarı. Makul bir rakamsa hemen ödemeye hazırım. Boşuna uğraştırma bizi. Ama bak seni uyarıyorum. Ben yolunacak kaz değilim. Uygun bir fiyat olsun. Orhan'ın yüzü hiddetten gerildi. Avukat efendi diye gürledi. Galiba beni iyi anlamadın. Meselenin para olmadığını sana söylemiştim. Ben de çok konuşmayı sevmem. Neyi öğrenmek istediğimi sana söyledim. Verecek cevabın yoksa yıkıl karşımdan. Orhan'ın efelenen hali iri kıyım şoförü de kızdırmıştı. Karşısındaki uzun saçlı, cılız, çalgıcıya benzer delikanlının diklenmesine bozulmuştu. Elini arka cebine atacak gibi oldu. Yan gözle şoförü kollayan Orhan, ''Ulan nayısı?'' diye bağırdı. ''Sakın kıpırdayıp durma, yoksa seni şuracıkta gebertirim.'' Şoför korkak biri değildi. Fakat çok inandığı kahveci Salih'in katil hakkında daha önceden anlattıklarını anımsayınca sinip hareketsiz kalmayı yeğledi. Adamın çok hızlı silah kullandığını söylemişti Salih. Böylelerinin şakası olmazdı. Mahmut Özer, hemen dayılanma be delikanlı. Ne sinirlisin sen. Belki meramını iyi anlayamadım. Daha fazla para istediğini düşündüm. Kötü bir şey demedik ya. Orhan durdu. Şoför apoda toparlandı. Mahmut seslerinin etrafında duyulup duyulmadığını anlamak için sağa sola bakındı. Sadece pusette çocuğunu uyutan anne onlara bakıyordu. Fakat Mahmut'un sert nazarlarını görünce o da aceleyle bakışlarını başka yöne çevirdi. Derin bir soluk alan avukat yeniden Orhan'a döndü. Pekala delikanlı dedi. Madem hikayeyi öğrenmek istiyorsun sana biraz anlatayım. Ama unutma ancak bildiğim kadarını anlatabilirim. Yani müvekkilimin bana söylediği kadarını. Bunun ne derece doğru olduğunu ancak Allah bilir. Kabul edersin ki ben de bir avukat olarak aldığım talimatlar doğrultusunda hareket edebilirim. Ayrıca söylemeye lüzum yok ki bu kesinlikle aramızda sır olarak kalmalı. Orhan sesini çıkarmadan bekledi. Az sonra sevdiği kadının hayatını tehdit eden tehlikenin mahiyetini öğreneceğinden kalbi deli gibi çarpıyordu. Buna rağmen yüzündeki ifadeyi buz gibi tutmayı başarmıştı. Müvekkilim 5 yıl önce bir gün Sirkeci'de yazıhaneme geldi. O zamana kadar onu hiç tanımazdım. Zengin, bol paralı bir sanayiciydi. Ağlamaktan gözleri şişmiş, bitik bir haldeydi. Adamcağız müthiş dertliydi ve evinden kaçan kızını arıyordu. Onu bulacağıma vaat ettim ve tam 5 sene bu kızı bulmak için uğraştım. Yüzüne üzgün bir ifade veren avukat devam etti. Tabii onun izini bulmam çok zor oldu. Düşünebiliyor musunuz? Tam 5 yıl tıpkı bir polis hafiyesi gibi iz sürdüm. Bu dile kolay. Aramadığım yer kalmadı. Onu tanıması mümkün olan yüzlerce insanla görüştüm. Kız mimarlık fakültesini bitirmişti o yıl. Bütün davalarımı bırakmış, tüm vaktimi bu işe ayırmıştım. Ankara, İzmir, İstanbul, hatta bazı büyük Anadolu şehirlerinde hep onu aradım. Allah'tan müvekkilimin eli açıktı. Bütün gelirimi ve masraflarımı o karşılıyordu. Niye polise başvurmadınız diye sordu Orhan. Polis böyle vakalara karışmaz. Kız o tarihte reşitti ve ortada teknik anlamda polisi ilgilendirecek bir konu yoktu. Ailesine haber vermeden istediği yere gidebilirdi. Kız kendi rızasıyla evi terk etmişti. Tabii daha da önemlisi, babası bu skandal olayı hem ailevi hem de ticari itibari nedeniyle istemiyordu. Orhan düşünmeye başladı. Adam doğru söylüyor olabilirdi. Şimdiye kadar anlattıkları akla yakındı. Mine'nin ailesinin için terk ettiği hakkında bir bilgisi yoktu. Ama sebep ne olursa olsun Mine'nin yalnız yaşadığı bir gerçekti. Bir konuşma sırasında annem babam öldüler demişti. Kızın neden yalnız yaşamak istediğini şimdi daha iyi anlıyordu. Demek Mine ailesinden kaçıyordu. Mahmut Özer, istediğini öğrendin mi şimdi diye sordu. Tam değil. Bu olayda Rıfkı deden adamın rolü ne? Kızı neden öldürmek istiyor? Avukat bir an şoförle göz göze geldi, hafifçe yutkundu. Bunu öğrenmen şart mı? Orhan'ın cevabı kesin ve netti. Evet, beni asıl Rıfkı'nın sorunu ilgilendiriyor. Bunu söylememem daha doğru olur kanısındayım. Ama ısrar ediyorsanız açıklayayım. Kız ona metreslik etmiş. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Sonra da 4-5 ay evvel adamı birden terk ederek kaçmış. Kendi akranı birine tutulmuş olması kuvvetle muhtemeldir. Rıfkı deliler gibi kızı aramış ve bulmuş. Kıza dönmesi için yalvarmış, yakarmış. Ama kız tekrar dönmeyi reddetmiş. Rıfkı da gururu fena halde incindiği için onu ortadan kaldırmaya karar vermiş. Yaptığım araştırmalar sonucunda bulduğum ipuçları beni Rıfkı'ya götürdü. Onu şoförü Abdullah'la temas kurdum. Gerçekleri anlatması için ona para teklif ettim. Kendisi şahidimdir. Avukat sözünün burasında Apo'ya kaçamak bir nazar attı. Sonra derinden bir nefes alıp cümlesini bitirdi. Rıfkı emektar adamı kahveci Salih'ten kızı temizleyecek birini bulmasını istemiş. İşte sen bu noktada da devreye girdin. Bilmek istediğin hikayenin özeti bu. Orhan işittiklerinin bir bölümünü inanılır bulmuştu. Fakat Mine'nin Rıfkı deden adama metreslik yaptığına hiç aklı kesmiyordu. Az da olsa Mine'yi tanımıştı. Ona bu çağın kızı bile denemezdi. Yaşıtlarından çok farklıydı. Biraz tutucu, köklü aile terbiyesi almış, mazbut bir kız gibi tanımıştı onu. Rıfkı'yı tanımıyordu. Sadece bir kez karanlıkta arabanın içinde görmüştü. Hatırlayabildiği kadarıyla kara kuru, sevimsiz ve yaşlıydı. Mine'nin maddi çıkarlar uğruna ona metreslik yapabileceğine asla ihtimal veremezdi. Avukat bu noktada yalan söylüyordu. Tabii emin olamazdı. Ama sağduyusu öyle diyordu. Genç adam bir süre düşüncelere dalarak sessiz kaldı. Sormak istediğin başka bir şey var mı? Orhan düşüncelerine yön vermek ve zaman kazanmak için başını salladı. Şimdi kızın gerçekten masum olduğuna ve yaşanmış bir aile dramının bunalımı içinde olduğuna inandın mı? Orhan yeniden başını salladı. Anlaştık mı şimdi? Olabilir diye mırıldandı kiralık katil. Güzel. Şimdi seninle bir anlaşma yapabiliriz. Böylece para da kazanabilirsin. Ben akıllı adamları severim. Bizi kıza götür. Gerisine karışma. Babasının avukatı olarak onu ikna etmeye eve dönmesine çalışırım. Olmazsa adresini babasına veririm. O konuşur. Orhan birden uyandı. Bunlar kızın adresini, kaldığı yeri ve işini bilmiyorlardı. Garip diye düşündü içinden. Rıfkı, Mine'nin adresini tespit etmiş ve gerekli bilgileri zarf içinde o akşam otomobilde kendisine teslim etmişti. Demek Rıfkı topladığı bilgileri şu veya bu sebeple kiraladığı katil hariç kimsenin bilmesini istememişti. Durum gittikçe ilginç bir hal oluyordu. Bunların niyeti yalnız kızın öldürülmesine mani olmak değil, kızın izini tespit etmekti. Rıfkı'nın kendi şoförüne bile kız hakkında bilgi vermemesi manidardı. Demek sizi kızın evine götürmemi istiyorsunuz ha? Evet. Ya reddedersem? Mahmut şaşırarak Orhan'a baktı. Saçmalama yahu. Daha ne yapmamızı istiyorsun ki? Reddetmen için sebep mi kaldı? İstediğini söyledik. Üstelik iyi de para kazanacaksın. Benim görevim bitecek. Yıllardır pişmanlık duyan bir baba kızına kavuşacak ve kıskançlık uğruna ölüme mahkum edilen bir kızın hayatı kurtulacak. Daha ne olsun? Orhan kararsız davrandı. İçinde hala bir kuşku vardı. Avukatın doğru konuştuğuna pek aklı kesmiyordu. Dinlediği hikayenin ters giden bir sürü yanı vardı. Ve bu sarışın herifin bir şeyler gizlediğine emindi. Düşünmem lazım diye mırıldandı. Henüz bir karara varamadım. 2 gün sonra tekrar burada, aynı saatte buluşalım. Şimdilik size şunu garanti edebilirim. Bu süre içinde kızı öldürmeyeceğim. Yaşayacağından emin olabilirsiniz. Benim sözüm senettir. Gerisini sonra düşünürüz. Avukat bozulmuştu ama itirazı da yoktu. Katili ürkütmemek için bu kısa süreye de katlanabilirdi. Mine Otman'ı bulmak için gerçekten çok çalışmıştı. 2 günün lafı bile olmazdı. Fakat adamın neden zorluk çıkardığını da anlayamıyordu. Bu durumdan şoför de memnun kalmamıştı. O da lafa karıştı. Rıfkı Bey'e ne diyeceğim? Patron zaten infaz geciktiği için homurdanmaya başladı. Bu iş niye bu kadar uzadı diye söylenip duruyor. Avukat, 2 gün daha oyala, adamı bir türlü bulamıyorum falan de diye şoförü iknaya çalıştı. Pişmeye yüz tutmuş aşağı su katmak istemiyordu. Öyleyse şimdilik anlaştık dedi Orhan. Tamam anlaştık delikanlı. 2 gün sonra aynı saatte yine burada buluşacağız. Orhan yanlarından ayrılarak parkın içinde yürümeye başladı. Rahatlamamıştı ve beyninin içinde bin bir sual şekillenip duruyordu. 3. Mine Intercontinental Oteli'nin lobisine girdiğinde saat tam 4'e 10 vardı. Yürek çırpıntısı ile kalabalığa bir göz attı. Lobi çok kalabalıktı. Otelde konaklayan yabancı turistler, Japon iş adamları, yerli misafirler, rengarenk gruplar oluşturuyorlardı. Galiba biraz da Erol Baran'ın bahsettiği seminer nedeniyle etrafı kalabalıktı. Şık giyimli beyler seminer sonrası ellerinde içki kadehleri, ayakta öbek öbek toplanmış aralarında sohbet ediyorlardı. Hemen hemen oturacak hiç yer yoktu. Topluluktan her zaman sıkılan Mine etrafına bakılıp Erol Baran'ı aradı. Utangaç haliyle bir iki adım attı. Gözleriyle taradı, onu bulamadı. Şık kıyafetiyle pek çok erkeğin dikkatini çekmişti. O kalabalık içinde bile nazarların üstünde toplandığını hissediyordu. Neden sonra lobinin arka tarafında boş bir koltuk buldu ve o yana doğru yürümeye başladı. Tam çay saatiydi ve otelin piyanisti eski romantik parçalar çalıyordu. Ayrım sonu. Sayfa 96.